Ayrım 21, sayfa 251, Gecenin Kutsal Karanlığı, Michael Connelly. Boş, 31. bölüm. Boş'un telefonu çaldı, ekranda gizli numara yazıyordu. Yine Bella Lourdes arıyor diye tahmin etti. Son iki sefer aramanın telesekretere düşmesine izin vermişti. Lourdes askıya alınması ve ikisinin birlikte imzalayıp uyguladıkları Luzon planında suçu üzerine almasıyla ilgili konuşmak istediğini söyleyen mesajlar bırakmıştı. Fakat Boş henüz bu konuda konuşmak istemiyordu. Sade kahvesini yudumlarken Van Nuys bulvarındaki kliniğin girişini izliyordu. Klinik son iki saattir epey hareketliydi. Fakat Boş içeri girip çıkanlar arasında Elizabeth Clayton'ı görememişti. Saat 8'e geliyordu ve klinik kapanacaktı. Mesajlarına tekrar baktı. Kızına mesaj yollamış, birlikte kahvaltı ya da akşam yemeği yemeyi, hatta belki de Angels maçına gitmeyi teklif etmiş ama 40 dakika geçmesine rağmen cevap gelmemişti. Boş'ta kızının ders programı vardı. Gece dersleri olmadığını biliyordu. Ama cep telefonunu kapamış ve çalışmak için kütüphaneye gitmiş olabilirdi. Bayard'ın dediklerini hatırladı. İzinin sürülmesini istemediğinde telefonunu yanına almayabileceğini söylemişti. Acaba bu o zamanlardan biri miydi? Telefonundaki takip uygulamasını açtı, kızının yerini tespit edemeden yeni bir arama daha geldi. Bu kez arayanın kimliği gizli değildi, cevap verdi.
''Rene, ne var ne yok?''
''Selam Harry, neredesin?''
Direksiyon başında olduğu belliydi. ''Van Nuys'tayım'' dedi. ''Bir ağrı kliniğindeyim, Elizabeth'i arıyorum.''
''Onu Kuzey Hollywood'da aradığını söyledin sanıyordum.'' dedi Bayard.
''Doğru ama dün akşam oradaydım ve izine rastlayamadım. Bu akşam daha önce gittiği bir kliniği izliyorum. Belki gelir. Sen neredesin? Otobanda gibisin.''
''Ventura'dan dönüyorum. 101'deyim.''
Çöplükteki arabadan ve büyük annesinin evinde temizlenmesinden bahsetti.
''Bu akşam merkezde görecek miyim seni?'' dedi.
''Burada bir şey olmazsa uğrarım.'' dedi Boş.
Profesör Calder'dan mesaj geldi. Engel dosyalarını bir USB sürücüsüne atmış. Yarın okula getirecekmiş. Mesain bitince GKÜ'ye geçeceğim. İstersen sen de gel. Senin için çıktı da alırız.
Olur, gelirim.
Tamam, belki bugün şansım yaver gider de sakin bir gece geçiririm ve kalan şantaj kartlarını da bitiririm.
İyi şanslar.
Bayard görüşmeyi sonlandırdı. Boş kliniği izlemeye geri döndü. Boş bunu neden yaptığını bilmiyordu. Elizabeth'in kliniği işleten üçkağıtçı doktor Ali Rohat'la eski bir bağlantısı mevcuttu. Fakat Los Angeles'ta binlerce klinik vardı. Pekala onlardan birinde olabilirdi. Bunu sırf bir şeyler yapıyor olmak için yapıyordu. Aksi takdirde evine gidip onu merak edecekti. Düşük ihtimal olsa da şansını deneyecekti. Hem kliniğe yoğunlaşarak son zamanlarda yaptığı hatalarla alakalı karanlık düşüncelerini de zihninden kovuyordu. Aslında oturmalı ve son hamlelerini enine boyuna değerlendirmeliydi. Ama o bunu öteliyordu. Çünkü bu değerlendirmenin sonucunda belki de bu işi artık yapamayacağına karar verecekti. Kararı kendisi alacaktı. Fakat standartlarının tanıdığı herkesten daha yüksek olduğunu biliyordu. Eğer emekli olma vaktinin geldiğine inanırsa emekli olurdu. Telefonu tekrar çaldı, gizli numara. Bu kez Bella Lourdes'le o görüşmeyi yapacağını düşündü, telefonu açtı. Ama arayan Bella Lourdes değildi.
Hey pislik herif!
Sesi tanıyamadı, İspanyol aksanı vardı. Yaşı 30'larının ortalarıyla sonları arasındaydı, buyurgandı. Kimsin?
''Önemi yok, yanlış insanlara bulaştın.''
''Hangi insanlarmış bunlar?''
''Öğreneceksin adi herif, çok yakında hem de.''
''Cortez, sen misin?'' Görüşme sonlandırıldı. Boş yıllar içinde pek çok tehdit almıştı. Çoğu bunun gibi kimliği belirsiz kişilerce yapılmıştı. Tehditlere pabuç bırakmazdı. Arayanın Cortez ya da Sanfer üyelerinden biri olduğunu varsaydı ki, bu da arayanın şahsi cep telefonu numarasını nereden bulduğunu açıklardı. Boş, Martin Perez'e verdiği ve öldürüldükten sonra dişlerinin arasına sıkıştırılan kartvizitin arkasına numarasını yazmıştı.
Bush'un son zamanlarda Perez'in koruma istememesini kabul etmesiyle başlayan Luzon'un Bush'u gafil avlayıp kendini öldürebilmek için onu hücreden atmasıyla son bulan hatalar zincirine bir yenisi eklenmişti. Bella Lourdes'i arayıp ona tehditten bahsetmeye karar verdi. Tehditler nadiren yerine getirilirdi fakat istisna olması ihtimaline dayanarak bunun bir yerlerde kaydı bulunması gerektiğini düşündü. Bella'yı aradı. Onu ofiste biriken evrak işleriyle boğuşurken yakaladı.
"Bütün gün seni aradım Harry."
"Biliyorum, meşguldüm. Ancak fırsat bulabildim. Ne oldu?"
"Bir ara Luzon ve aldığı şu saçma ceza hakkında konuşmalıyız. Ama şu anda daha önemli bir konu var. Çete birimindekiler bugün önemli bir istihbarat almışlar. Sanfer seni öldürmesi için birini tutmuş."
Bush uzun süre sessiz kaldı. Az önce aldığı tehdidi düşündü.
"Harry, orada mısın?"
"Evet, sadece düşünüyordum. İstihbarat ne kadar güvenilir?"
"Seni uyarmak istememi sağlayacak kadar güvenilir olduğunu söylediler."
"Az önce gizli numaradan biri aradı cebimi. Adam beni tehdit etti."
"Kahretsin, sesi tanıyabildin mi?"
"Pek sayılmaz. Cortez de olabilir, başkası da. İyi ama eğer beni öldürtmek için adam tuttularsa niye arayıp uyarsınlar? Bu hiç mantıklı değil, değil mi?"
"Hayır, değil. Ama yine de bunu ciddiye almalısın."
"Sence nerede yaşadığımı biliyorlar mıdır?"
"Hiçbir fikrim yok. Belki de kendi güvenliğin için oradan uzak durmalısın."
Bush bandanalı bir kadının klinikten çıkıp Van Nuys'ta güneye doğru yürüdüğünü gördü. Elizabeth gibi ince yapılıydı. Bush'un bulunduğu taraftan o kadar hızlı dönmüştü ki Bush, Elizabeth'in olup olmadığını görememişti. Bandana saçının rengini ve boyunu gizliyordu. "Bella, kapamalıyım," dedi.
"Beni gelişmelerden haberdar et. Bence boş bir tehdit. Ama sana farklı duyumlar gelirse bana haber ver."
"Harry, bence..." Boş telefonu kapayıp arabayı çalıştırdı. Gözlerini kadından ayırmadan caddede ağır ağır ilerledi. Kadın neredeyse bloğun sonuna gelmişti. Boş yanından geçip kenara çekmeyi ve sonra da çıkıp Elizabeth mi diye bakmayı planlıyordu. Elizabeth'i bulmaya o kadar yoğunlaşmıştı ki onu bulduğunda ne yapacağını bilmediğini fark etti. Kadın köşeye varınca döndü, gözden kayboldu. Bush'un onu iyi aydınlatılmış Van Nuys bulvarında teşhis edip yüzleşme planı suya düşmüştü. Hızlanıp kadının döndüğü sokağa saptı. Çok geçmeden onu kapalı bir boya dükkanının gölgesinde iki adamla birlikte gördü. Kadın adamlardan birinin eline bir şey koyuyordu. Bush hala suratını görememişti, hemen önlerinde durdu. Adamlardan biri hemen Van Nuys'u dik kesen bir ara sokağa doğru koştu. Kadınla diğer adam donup kaldılar. Bush'un eski Cherokee'si polis arabasına benzemiyordu. Torpido gözünden bir fener kapıp arabadan indi. Ellerini görebilmeleri için cipin üzerine kaldırdı.
"Sorun yok, sadece konuşmak istiyorum, sadece konuşmak istiyorum."
Bush yanlarına gelirken adam arka cebinden bir şey çekip kadını kendine siper yaptı. Adamın cebinden çıkardığı şeyin silah mı, bıçak mı, yoksa sigara mı olduğunu seçemiyordu. Ama tecrübelerine göre eğer silahın varsa gösterirdin. Bush 2 metre kala durdu, kolları hala havadaydı. "Elizabeth?" Karanlığın içine baktı, göremiyordu. Kadın da cevap vermedi. Elleri hala başının üstündeydi. Feneri yakıp ışığı kadına doğrulttu. Elizabeth değildi.
"Pekala, özür dilerim. Yanlış kişi," dedi boş. "Sizi yalnız bırakıyorum." Gerilemeye başladı.
"Herhalde yanlış kişi," dedi adam. "İnsanların üzerine bu şekilde gelerek ne alt etmeye çalışıyorsun?"
"Dedim ya, birini arıyorum, tamam mı? Özür dilerim."
"Tabancam olabilirdi seni ahmak. Kafanı uçurabilirdim."
Boş ceketinin içine uzanıp silahını aldı, yukarı kaldırıp adamla kadına doğru bir adım attı.
"Yani böyle mi?" dedi. "Böyle mi yapacaktın?"
Adam tuttuğu şeyi yere düşürüp ellerini havaya kaldırdı.
"Özür dilerim adamım, özür dilerim," dedi adam.
"Çek şu lanet şeyi," diye bağırdı kadın. "Bizim kimseye zararımız yok."
Boş kaldırıma baktı. Adamın düşürdüğü şeyi gördü. Plastik bir hap eziciydi. Klinikten aldıkları hapları çekmek için toza dönüştüreceklerdi. Boş geçen yıl gizli görevdeyken aynı buna benzer bir hap ezici taşımıştı. Birdenbire önünde duran iki insanın hayatlarının ne kadar acınası olduğunu fark etti. Elizabeth böyle bir hayata nasıl geri dönebilirdi? Tabancasını kılıfına soktu, iki müptelanın bakışları arasında arabasına döndü.
''Nesin sen, polis falan mı?'' diye bağırdı kadın.
Boş arabasına binmeden önce kadına baktı. ''Öyle bir şey'' dedi. Arabaya bindi, vitese taktı, uzaklaştı. Bu gecelik bu kadar yeterdi. Eğer Elizabeth dışarıda bir yerde tek başınaysa, muhtemelen Boş'un kendisini aramasını istemiyordu. Elinden geleni yaptığına kanaat getirerek evin yolunu tuttu. Kızının katilini aramayı sürdürecekti fakat Elizabeth'i bulmak artık önceliği olmayacaktı.
Kahuenga'daki Pokito Mas'tan dürüm aldı, tepedeki evine çıktı. Yemek yiyip duş alacak, üstünü değiştirecekti. Ardından da Bayard'la şantaj kartlarını okumak için Hollywood'a gidecekti.
Ev karanlıktı çünkü ışıkları açık bırakmayı unutmuştu. Mutfak kapısından içeri girip buzdolabından bir şişe su aldıktan sonra akşam yemeğini yemek için arka balkona çıktı. Oturma odasından geçerken balkonun sürgülü kapısının aralık olduğunu fark etti, durdu. Öyle bırakmadığını biliyordu. Derken kafasında bir tabancanın namlusunu hissetti. Kızının görüntüsü zihninde canlandı. Birkaç yıl öncesine aitti. Ona araba kullanmayı öğrettiği ve ne kadar başarılı olduğunu söylediği bir ana. Maddie'nin gururda gülümsediği bir ana.
Bayard, 32. Bölüm. Bayard bütün hafta beklediği gibi bir gece yaşadı. Ne dedektif çağrısı, ne destek çağrısı, ne de yardıma ihtiyacı olan memur çağrısı. Bütün mesaiyi dedektif bürosunda geçirdi. Hatta yemek bile sipariş etti. Bu ona odaklanmak ve saha görüşme kartlarının kalanını incelemek için vakit verdi. Daha sonra ayrıntılı incelenmek üzere ayırdığı ilk iki kutudaki kartların sayısı oldukça azdı. Bayard projenin başından beri biriken desteğe sadece iki kart ekledi. Fakat üçüncü kutudan beş kart çıktı. Hatta bunlardan üçü destenin en tepesine konulacak türdendi. Daisy Clayton cinayetinden 3 hafta önce iki memur arabalarını durdurup Sunset'in güneyindeki Gower'da kırmızı kaldırımın önüne yasa dışı park eden bir minibüsü kontrol etmişlerdi. Memurlar yaklaştıklarında minibüsten sesler geldiğini duymuş, içeride ışık yandığını görmüşlerdi. Arka kapılardaki pencerelerin eğreti perdesinin kısmen aralandığını fark etmişlerdi. Dar aralıktan bir adamla kadının şilte üzerinde seviştiğini ve ikinci bir adamın da onları kayda aldığını görmüşlerdi. Memurlar eğlenceye müdahale edip üç minibüs sakininin kimliklerini kontrol etmişlerdi. Daha evvel fahişelikten tutuklanan kadına seksin de kayda almanın da kendi rızasıyla olduğunu teyit ettirmişlerdi. Kadın para aldığını ya da fuhşa iştirak ettiğini inkar etmişti. Tutuklama olmamıştı çünkü ortada üçlünün suçlanabileceği bir suç yoktu. Kanunlara göre memurlar yalnızca gayri ahlaki davranışlar herkese açık yapılır ve vatandaşlar rahatsızlık bildirirse şüphelileri tutuklayabilirdi. Hal böyleyken üçlü uyarılarak serbest bırakılmıştı. Üç bireysel şantaj kartı doldurulmuştu. Bayard'ın minibüs dışında odaklandığı şey, adamlardan birinin adının altında yazan porno oyuncusu kelimeleriydi. Kurt Pascal olarak kaydedilen adam o sırada 26 yaşındaydı ve Sherman Oaks'ta Kester sokağında ikamet ediyordu. Şantaj kartlarına yer alan az sayıdaki ayrıntıdan Bayard'ın çıkardığı sonuca göre memurlar minibüste bir porno çekimini bölmüşlerdi. Pascal ile Wilson Gailey olarak teşhis edilen 36 yaşındaki kameraman, 31 yaşındaki hayat kadını Tanya Vickers'a minibüste sevişmesi için para vermişti. Bayard bir adım daha ileriye giderek kafasında bir senaryo kurdu. İki adam çekim için başka bir fahişe bulmuş ve sonradan da kız reşit olmadığından suç işlediklerini öğrenmişlerdi. Sorunlarını halletmenin yolu fahişeyi ortadan kaldırmak ve bunu bir cinsel sadistin üstüne yıkmak olmuştu. Bayard bu senaryonun tamamen varsayımdan ibaret olduğunun farkındaydı. Pek çok farazi öğe vardı. Fakat bu senaryoda bir şey onu çekiyordu. O üç şantaj kartının üzerine eğilmeliydi, nereden başlayacağını da biliyordu.
Duvar saatine baktı. Zamanın çabucak geçmişti. Saat çoktan 5 olmuştu ama boşa söz vermesine rağmen gelmemişti. Onu aramayı düşündü fakat uyandırmak istemedi. Belki de adamcağız bu geceyi uyuyarak geçirmeye karar vermişti. Bayard önündeki masada duran 3 şantaj kartına baktı. Hemen işe koyulmak istiyordu fakat boşa söz vermişti. Son kutuya geçip kartlara bakmaya başladı. 2 saat sonra son kutuyu da bitirmişti. Hiçbir kartı ayırmamıştı. Boş hala gelmemişti. Acaba aradı ya da mesaj attı da bir şekilde gözden mi kaçırdı diye telefonunu kontrol etti. Ama hiçbir şey yoktu, mesaj yazdı. 30 dakikaya GKÜ'ye geçiyorum, geliyor musun? Gönderip bekledi, cevap gelmedi. Bayard işine döndü. Mevcut adresleriyle medeni hallerini öğrenebilmek amacıyla çıkmadan önceki son yarım saatini minibüsteki 3 ismi bilgisayarda aratarak geçirdi. Minibüs olayını takip eden 4 yılda Tanya Vickers, fuhuş ve uyuşturucu suçlarından 9 kez tutuklanmış, 35 yaşında aşırı doz eroinden ölmüştü. Pornocu Kurt Pascal'ın sabıkası yoktu ve motorlu taşıtlar dairesinin kayıtlarında hala Sherman Oaks'taki Kester sokağında yaşıyor görünüyordu. Fakat kayıtlar eskiydi. Ehliyetinin süresi 2 yıl önce dolmuş ama yenilenmemişti. Kameraman Wilson Gailey de kayıplardaydı. 2012'de birine kasten zührevi hastalık bulaştırmaktan hapis cezasına mahkum edilmişti. Cezaevinde 3 yıl geçirdikten sonra 1 yıl şartlı tahliyeyle cezasını tamamlamıştı. Ardından sırra kadem basmıştı. Bayard hiçbir eyalette ona ait ehliyet bulamadı. Bayard'ın işi zordu ama saat artık 8 olmuştu ve engel verilerini almak için 30 dakika içinde GKÜ'de Profesör Calder'la buluşacaktı. Gecikmesi söz konusu olamazdı. Zira profesörün saat 9'da başlayan 3 saatlik laboratuvar çalışması vardı. 4 kutu saha görüşme kartını büro boyunca uzanan dosya dolaplarının üzerine koydu, şarjdan bir telsiz aldı ve arka kapıdan çıktı. Otoparktan ayrıldığında saat 8'i geçmişti. Bayard'ın boşu arayıp uyandırma konusunda bir endişesi yoktu. Fakat arama doğrudan telesekretere yönlendirildi. ''Boş, ben Bayard, ne oldu sana, bu işi birlikte yapacağız sanıyordum. Ben GKÜ'ye gidiyorum, ara beni. Gerçekte ilginç birkaç şantaj kartı buldum.'' Boş'un hemen geri aramasını ümit ederek görüşmeyi sonlandırdı, Boş aramadı. Bayard telefonundan birinciydi. Toplamda 20 yıldır sektördeydi. Bayard onu tanıyordu. Çünkü geçen sene Bupre'yi öldürme planları yapan bir adamdan kurtarmıştı. Bu bakımdan Bupre Bayard'a borçluydu. Bayard şimdi borcunu tahsil etmek için arıyordu. Bayard Bupre'nin bu saatte ya Canoga Park'taki stüdyosunda geceden kalma işini bitirdiğini ya da evinde mışıl mışıl uyuduğunu biliyordu. Telefon ilk çalışta açıldı. Efendim? Beatrice, ben Rene Bayard. Bupre porno dünyasında birkaç farklı isimle biliniyordu. Çok az kişi gerçek ismini biliyor ya da ona bu isimle sesleniyordu. Bayard, nasılsın? Ben de tam stüdyodan çıkmak üzereydim. Bütün gece çalıştım da. O halde seni yakaladığıma sevindim. Uzmanlığına ihtiyacım var. Uzmanlığıma mı? Ne o, kölelik fantezisi falan mı deneyeceksin? Pek sayılmaz. Sana birkaç isim sormak istiyorum. Tamam. İlki Kurt Pascal. Kendisi sözde porno oyuncusu. En azından 9 sene önce öyleymiş. 9 yıl önce, kahretsin. O zamandan bu zamana çok şey değişti. İnsanlar gelip giderler. Onu tanımıyorsun öyleyse. Yani bu adamları sahne isimleriyle tanırım ve bu onun sahne ismi değil. İzin verirsen bilgisayarıma geçeyim. Gerçek ismiyle veri tabanında yer alıyor mu bakayım? Hangi veri tabanı bu? Oyuncu seçmeleri, bekle. Bayard tuş sesleri duydu. Pascal mıydı? P-A-S-C-A-L. Bendeki adı öyle, evet. Tamam, evet var. Fotoğraftan tanıyamadım. O yüzden onunla hiç çalışmadım diyebilirim. Ne yapmış? Hiçbir şey. Nerede yaşadığı yazıyor mu? Hayır, öyle bir bilgi yok. Sadece ajansı, yaşı ve vücut özellikleri var. Adam 10 üzerinden 10'luk. Bu da sektöre girmesini ve tutunmasını açıklıyor. 35 yaşında, bu iş için biraz yaşlanmış. Bayard bir an Pascal'a nasıl ulaşabileceğini düşündü. Şimdilik üzerinde durmamaya karar verdi.
Peki ya Wilson Gailey adındaki adam diye sordu. Kameraman olabilir.
Sahne ismi mi bu diye sordu Bopre. Eşcinsel pornosu çekmiyorum, o yüzden onu tanımam.
Hayır, adamın gerçek ismi bu galiba.
Galiba? Bayard tuşlara vurulduğunu duydu.
Veri tabanında yer almıyor dedi Bopre. Ama çağrışım yapıyor sanki.
Eşcinsel pornosuna uygun bir ismi var fakat normal sektörde bir adam... bir soruşturayım.
Birine kasten zührevi hastalık bulaştırmaktan 5 yıl önce hapse girmiş dedi Bayard.
Ah dur biraz dedi Bopre. O adam mı yoksa bu?
Hangi adam?
Galiba o. O dönemde bir adam vardı. Ortaklarından birini hakaret ettiği için oyuncu bir kıza kızmıştı. Onu bir sahne için tutmuş kendisi de oynamıştı. Kız Frengi'ye yakalanarak sektöre veda etmek zorunda kalmıştı. Sonradan ahlak büroya gitmişti. Çünkü biri ona yapımcının ki bu Gailey denen herifi hatırlatıyor bana, bunu bilerek yaptığını söylemişti. Kızı becerirken kendisinde hastalık olduğunu biliyormuş yani. Sonra ahlak büro dosya açmıştı. Tıbbi raporlarını alıp incelemişlerdi. Bildiğini kanıtlayıp içeri tıkmışlardı.
O zamandan beri ondan haber aldın mı hiç? Birkaç yıl önce dışarı çıkmış.
Sanmam, sadece o olayı hatırlıyorum. Bu sektörde başına gelebilecek en korkunç şey bu. Bayard, Bopre'nin hikayesini doğrulamak için Gailey hakkındaki dosyaya bakması gerektiğini biliyordu ama aynı adamdan bahsediyor gibiydiler.
İlk adamı dönersek Pascal'a yani dedi. Veri tabanından onu bir çekim için tutabilir misin?
Müsait olup olmadığını öğrenmek için ajansına mesaj yollayabilirim dedi Bopre.
Bir seçme falan olur mu?
Hayır, bu sektörde ajansın göndereceği geçmiş filmlerine bakarsın. Sonrasında ya tutarsın ya tutmazsın. Çekim başına $300 alıyormuş. Veri tabanında öyle diyor.
Onu bugün bir çekim için tutabilir misin?
Sen neden bahsediyorsun? Ne çekimi?
Çekim falan yok zaten. Konuşabilmek için senin stüdyona getirmek istiyorum onu. Hepsi bu.
Bopre kısa bir duraklamadan sonra cevap verdi. Bilemiyorum Bayard. Polisler için böyle bir şey yaptığım duyulursa bu bana zarar verebilir. İleride çalışacak oyuncu bulmakta zorlanabilirim. Özellikle de o ajansla büyüklerden biri.
Şimdi Bayard durakladı. Sessizliğinden dile getirmek istemediği şeyin anlaşılacağını umuyordu.
Bana borçlusun Bopre. Strateji işe yaradı.
Pekala, masum ayağına yatabilirim sanırım dedi Bopre. Seni gerçek bir yapımcı sandığımı falan söylerim. Bir şekilde hallet işte dedi Bayard.
Ne zaman olsun?
Bugüne ne dersin?
Aynı güne oyuncu çağırmak biraz şüphe çekebilir. Bunu kimse yapmaz.
Tamam, yarına ne dersin peki?
Kaçta?
9'da.
Akşam değil mi?
Hayır, sabah.
Sabah kimse çalışmaz.
Pekala, öğleden sonra olsun o zaman.
Tamam, onu yarın 4'te çağırıp sana haber veririm. Sen de burada olacaksın değil mi?
Orada olacağım.
Görüşme sona erdi. Bayard sonra tekrar Boş'u aradı ve doğrudan telesekretere yönlendirildi.
Boş'un telefonu kapalı gibiydi.
21. ayrımın sonu. Sayfa 266.